Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız. Keyifli güzel bir İstanbul sohbeti yapacağız. Yine geçmişe gideceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul'un yeşil dokusunu konuşacağız. İstanbul fethedildiği zamanki durumundan arada değişimleriyle birlikte bugüne getireceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözü bugüne kadar gelmiş. Gerçi bir darb-ı mesel herhalde, özellikle Doğu dünyasında ağaç kesenin başını keserim.
Ormandan yeşil bir dal kesenin başını keserim şeklinde. Evet. Hı hı. Yaş kesen baş keser.
Evet, böyle bir cümle var. Böyle bir darb-ı mesel dediğim gibi olmuş artık herkesin ağzında, herkesin dilinde. Biz bugün eski İstanbul'u konuşalım. Yakın tarihlerde bir açıklama yapıldı. Dümdüzler çok abartıyorsunuz eski İstanbul'u. Eski İstanbul yeşil değildi. Bakın 1800'lerin sonunda Boğaz'da çekilen fotoğrafları, şimdi gördüğünüz o koruların hiçbiri yok. Boğaz zannettiğiniz kadar yeşil değildi. Nasıldı İstanbul, yeşil miydi?
Yeşillikten ne anladığınıza bakar. Yeşillikten kastettiğiniz büyük gümrüh ağaçlarsa elbette ki İstanbul hiçbir zaman böyle olmadı ve olamaz. Çünkü İstanbul bulunduğu bitki örtüsü ve coğrafyasına göre Akdeniz Marmara florasına tabidir. Hiçbir zaman öyle ormanlar olmaz. Çok az mahdut Karadeniz kıyısında malum öyle ormanları
şimdiki
var.
Şimdiki Belgrad Ormanı ve uzantıları.
Gibi. İstanbul hiçbir zaman o zannedildiği gibi büyük orman olmamıştı. Ama her zaman yeşildi. Neden? Çünkü o zaman iskan az, su bol. Coğrafya itibariyle zaten yeşilliğe müsaittir. Yeşil bir şehir. Nereden biliyoruz bunları? Yeni mahalleler kurulurken açılan arsalardan, yapılan hafriyatlardan biliyoruz. İstanbul sur içinden ibaret. Sur içinde ağaç olması zaten beklenmez ama sur dışında Eyüp'e kadar, karşıda Galata'da belki çok sık orman diyemeyiz ama yeşillikler vardı. Fındıklı bölgesi keza öyle. Arkası zaten çoğu ziraat yapılan ormanlar, ziraat yapılan yerler. Boğaz'ın yeşil olmamasının sebebi şudur gravürlerde. Gravürlerde umumiyetle gravür adı üstünde bir insanı veya bir binayı resmetmek üzere yapılır. Ve gravürlerde vurgulanan hep bir insandır veya bir gemidir veya bir binadır. Hiçbir zaman orada çiçek, ağaç, tabiat, deniz
eğer
vurgulanmaz.
Eğer birisinin elinde değilse,
evet, değilse vurgulanmaz. Bu bir. İkincisi, Boğaz'da elbette şimdiki gibi korular yoktu. Çünkü Boğaz'da oturan yoktu. Boğaz'da küçük küçük balıkçı köyleri vardı. Balıkçı köylerinin böyle bir koru teşkil etmesi zaten beklenmez.
Bizim bir yere el değmediyse eğer, bir toprağa, bir yeryüzü parçasına, orası hep ormandır gibi bir düşüncemiz
hayır,
var.
Hayır, hiç alakası yok. Türkiye'de bir sürü elde edilmiş yer var, ormanla alakası yok. Onun için çok çeşitli girdiler gerekiyor. Çevre, yağmur, şu bu. Yani İstanbul çok yağış alan bir yer. Ama suyu belki o kadar bol değil. Buna rağmen İstanbul yeşil bir yer. Koruların teşekkülü sonradır. Boğaz rağbete binip de 18. asırdan itibaren insanlar Boğaz'da yalılar, yazlıklar yapmaya başladıktan sonra ve hanedan azaları oraya rağbet ettikten sonra, ki bu da gene 100-150 yıllık, en fazla 200 yıllık bir hadisedir. Korular ondan sonra teşkil edilmiştir.
Zaten koruların çoğu da hanedan ailesinden kişilerin.
Tabii Ayşe Sultan korusu vardır, Fethi Paşa korusu vardır, damat, Abraham Paşa korusu vardır. Bunlar hep Tanzimat devri şahsiyetleri ve daha sonra yaşamış şahsiyetlerdir.
Peki bir sorun daha
has var. Has bahçeler var. O has bahçelerde her zaman büyük orman olmaz. Çünkü Türkler ormanı sevmezler. Orman sıkıntı verir. Orası tenezzül yeri
yapar,
değildir.
Gölge yapar, nem yapar. İstanbul'da nem çok tercih
hiç
edilmiyor.
Hiç istenmez. Onun için mümkün mertebe ağaçların seyreltilmesi icap eder. Toprağa güneş düşmesi icap eder ve İstanbul'u gidip de ormanda gezmez.
Gezmez
çünkü orman kapalıdır, kapançtır, sıkıntı verir. Ağaçlıklı, sulu, çimenlik yerleri severler.
Peki, şimdi kağıthane adını nereden alıyor?
Orada bir kağıt fabrikası kurulmuştu.
Kağıt fabrikası ormanı çağrıştırıyor, ağacı çağrıştırıyor. Evet. Yani yakınlarındaki bir orman
arka
yoksa
tarafı,
taşınan...
Arka tarafı zaten kağıthanenin bugün de kısmen mevcut olan ormanlardır. Ta Hastalı Kemerburgaz'a kadar ormanlardır. Elbette kağıt fabrikası ağaç iki yerde vardı Osmanlı Devleti'nde benim bildiğim. Birisi Yalova'da, bir tanesi İstanbul'da. Bu Lale Devri zamanında kurulmuş çok eski bir fabrikadır yani. Türklerin sanayi inkılabını çok erken teşebbüs ettiğini gösteren vesikalardandır. Ve çok kaliteli kağıtlar burada üretilmiştir kağıthanede. Daha sonra atalete uğramıştır. Artık yani kağıt üretimi daha harcayan bir hale geldikten sonra kağıthane bir kağıt üretim merkezi olmaktan çıkmış ama ismi kağıthane olarak kalmıştır.
Tabii kağıthanenin de daha doğrusu kağıt fabrikasının çevreyi biraz da kirlettiği ve görüntü itibariyle şehrin
doğru,
yapısına çok uymadığı ifade ediliyor.
Doğru. Şimdi orada kurulmasının sebebi arka tarafı orman, önü Haliç'tir. Yani arkada ormanda kesip getireceksiniz, fazla maliyeti olmayacak. Alttan da teknelerle taşıyacaksınız, fazla maliyeti olmayacağı için oraya kuruluyor. Eğer aksi takdirde çok yüksek maliyeti olur. Kağıt zaten pahalı bir şey. Hı hı. Bir de bu maliyet üzerine binerse kimse kağıt alamaz.
Dolayısıyla bilerek yapılmış.
Bilerek yapılmış. Şimdiki ama o zaman düşünülemiyor. O zaman şimdi bu çevreyi bu kadar kirleteceği düşünülemiyor. Ve o zamanki zaten teknolojiyle de çevrenin o kadar kirletilmesi de zaten çok beklenmiyor.
Görüntü kirliliği belki görüntü bir parça. Ama şurada
ama kağıt hani çok
ki...
büyük bir yer. Yani bu o kağıt fabrikası bir taraftadır. Ağaçlarla kapanmış bir tarafı. Bir tarafta gene mesire yeri vardır. Yani çok büyük böyle bir apartman gibi bir bina değil. Yani kolayca ağaçların tepelerin arkasına saklanabilecek bir binaydı.
Şimdi mesire yeri olarak kağıthane ise bir düzlük.
Düzlüktür. Tek tük ağaçlar vardır. Hı hı.
Onun da yine gravürleri var, resmedilmiş, evet. Anlatılmış.
Bütün evvel efendi öyledir, Çırpıcı Çayırı öyledir, yani karşıda Yel Değirmeni öyledir, Beykoz öyledir. Yani orada çok sık birkaç tane ağaç olacak, gölgesine sığınacaksınız. Bundan sonra Çemenzar'da gezeceksiniz, İstanbul'un tenezzühten anladığı budur.
Bir de tabii şimdiki gibi sabahtan gidip akşama kadar, gecenin bir vaktine kadar hayır. Kalıp... akşam da hadi bir çay demleyelim, bir de karpuz keselim gibi değil eski.
Öylesi de var ama, öylesi de var ama ekserisi öyle değildir. Böyle olanlar da vardır. O çok nadiren kıra gitme imkanı bulan insanlar gitmişken arabalar tutarlar. Uzak yerlere giderler. Akşama kadar kalır gelirler. Bir daha kim bilir ne zaman giderler. Ama onun dışında bulundukları yerde böyle mesire olanların hadi bir gidelim bir mesirede hava alalım. Avrupalıların gidip parkta bir saat iki saat yürüyüp vakit geçirdikleri gibidir. Hmm. Onun için çok öyle orman falan aranmaz. Mangal yakma zaten yok. Efendim ben köylerde çok gezdim mesleğim itibariyle, araştırmacılık itibariyle. Köylerde şunu müşahede etmiştim. Köyde iki türlü çöp çıkar. Bu çöplerden bir kısmı hayvanlara verilir, bir kısmı ocakta
yiyecek artıklarıdır.
Karpuz kabuğudur, salatalık kabuğudur, yenmemiş yemektir. Bu bir tenekeye doldurulur, buna yal denir ve hayvanlara verilir. İkincisi ise yanacak şeylerdir, ocakta veya sobada yanar. Dolayısıyla hiçbir zaman bir çöp teşekkür etmez. Şimdiki gibi peçetelerin, kağıt havluların, mendillerin, plastiklerin, naylon torbaların olmadığı bir zamanda yaşıyoruz. Yiyecekler bez örtülerin, mendillerin, sofra bezlerinin içinde getiriliyor. Yine bunların içinde yeniyor. Tabaklarıyla, tencereleri alınıp götürülüyor. Yani
ne
tabii yiyecek artığından başka bir şeyin... atılması mümkün değil. Onun için yani eskiden bir çevre kirliliği mevzu bahis olamaz.
Peki gelelim ağaç.
Çevre kirliliği buharlı gemilerden sonra teşekkül etmiştir. O da çok az olduğu için sayısı kayda değer bir şey olmamıştır. Çünkü evlerin...
Sanayinin de çok gelişmemesi.
Sanayi fazla yok. Olanlar çok az. Bir. İkincisi münakale, nakliye çok az. Yani İstanbul'da otomobilin ne kadar az. Trenler keza öyle. Üçüncüsü lağımlar. Evlerin lağımları denize akar. Ama evlerde deterjan yoktur. Yani kimyevi madde fevkalade azdır. Dolayısıyla ev lağımları...
Hatta yağ bile şimdi. Yanık yağ bile çok azdır.
Çok azdır. Evde. Dolayısıyla evlerde çok fazla zaten çevreyi kirletebilecek bir artık teşekkül etmez. Hı hı. Onun için çevre kirliliği o zamanlarda normal olarak şimdikiyle mukayese edilmeyecek kadar azdır.
Peki gelelim ağaç ekmeye ve ağaç kesmeye.
Evet.
Önce şunu sorayım. İstanbullular hani az da olsa ağaç ekerken yaşadıkları yerden bahsediyorum. Mesela şehir içinde biraz daha uzağa gittikçe adaya, boğaza hangi ağacı ekmeyi severler? İstanbul'un bir ağacı var mı?
Evet. Şimdi İstanbulluların ağaçtan bekledikleri iki şey vardır. Birincisi gölge yapması, ikincisi meyve vermesi. Ama biraz evvel sizin de işaret ettiğiniz gibi çok sık ağaçlar hem rutubeti arttırır çünkü altı gölge olur. Altta hiçbir şey yetişmez. Yani ağacın altı kolay eğer sık gölge ise nere çam falansa hiçbir şey yetişmez.
Yani bir maydanoz ekmeği ya da bir ne bileyim
imkan
tere
vermez.
Ekmeği
imkan vermez. Onun altına kümes yapsanız tavuklar iflah olmazlar. Bir, bu bir. İkincisi belki millete çok garip gelecek ama ağaç İstanbul kadınlarını korkutur.
Neden?
Karanlıkta, loş havada ağacın varlığı insanları korkutur.
Ben böyle rüzgarda sallanır
ses çıkarır veya birden çıktığınız zaman ayışında bir hülyası. Kadınlar umumiyetle eski İstanbul hanımları böyle nazik hanımlar, latif hanımlar ağaçtan ürkerler. Onun çok fazla ağaç istemezler.
Yani mevzu açıldığında biz de ürkelim o zaman ağacı da.
Zaman değişir telakkiler. Zaman değişir. Eski İstanbul hanımları yağmurdan korkardı, sisten korkardı, gök gürültüsünden korkardı. Yani bu bir aşağılık şeysi değil. O zamanki telakkiye göre Çocuklar da korkar.
Korkmasa da korkar gibi mi davranır
belki
acaba
de,
şimdi?
Belki de. Yani,
ne kadar narinim ki.
Şimdi eskiden hanımlar öyle yetiştiriyor. Malumunuz bir hikaye anlatırlar. Adam oğluna kız arıyormuş da işte çok asil, çok narin bir kız istemiş. İşte bir yere gitmiş, bir oğluna şey almış. Kız sabah kalkmış demiş ki sabaha kadar sırtım ağrıdı demiş. Yatağımın altında bir demiş kaya parçası vardı. Gitmiş bakmışlar ki 5-6 tane yatak üst üste yığılmış. En altına bir bezelye tanesi kaçmış. Bu kızcağızı sabaha kadar uyutmamış bu kadar narin. Adam demiş benim tam aradığım kız bu. Demek ki makbul böyle kızlar.
Böyle aradı. Evet, narin. Ama bu iş yapmaz, iş hani bileyim yük kaldırmaz. Sadece giyinir
gelin alırken, oturur. Gelin alırken kayınpederler, kayınvalideler, damatlar derler ki biz evimize hanım alıyoruz. Bize hiçbir şey lazım değil. Öğrenir, öğrenmesin mühim değil derler.
Hep böyle.
Aldıktan sonra şunu bilmiyor, bunu bilmiyor, bilsem almazdım derler. Yani alana
adet
kadar
mi?
Hep böyle olmuştur. Ben çok rastladım. Alana kadar yani baştan söylüyorlar. Hatta ben bazı aileler çok büyük, açık yüreklilikle bizim kızımız yemek yapmayı bilmez veya işte yemek seçer gibi bazı o zaman için bir kusur telakki edilen şeyleri söylerlerdi. Buna rağmen karşı taraf olur mu biz kızımıza ne isterse
hele
yediririz.
Hele küçükse yaşça.
Hele yaşta küçükse, hele biraz da güzel ve zengin bir ailenin kızıysa. Yani nazı çekilecek birisi ise ne istese biz ona yediririz. Ne isterse yesin biz ona iş mi yaptıracağız derler. Aldıktan sonra problem olur. Yani hep öyle denir de.
Bu adam köprüyü geçene kadar köprüyü mı diyorlarmış kadar. Şimdiki de?
Bu adam demek ki işin yani bir hanımın soyluluğunun, ruhunun inceliğini buna bağlamış ki. Hatta ikinci oğlunu da alırken kızcağız bahçede geziyormuş. Bir çığlık atmış. Ne oldu diye bakmışlar. Maydanozun dikeni elime battı.
Maydanozun demiş. Dikeni bulmuş.
Maydanozun dikenini bulmuş. Var. Ben hiç rastlamadım. Evet, yani. Var. Eline batmış. Demiş bu da benim işte ikinci oğluma layık kızı. Bu...
Demek ki karısını hiç düşünmüyormuş bu adamcağız.
Bir de hizmetkarları vardır belki.
Belki de.
Yani onunla bunu.
Böyle kız alana iki de hizmetkar yanında hediye.
Yani şimdi eski hanımlar onun için narin, naif hanımlardır. Kırılgan diyorlar şimdi.
Sosyetede eskiden kuru fasulye yemezmiş, yedirmezlermiş kızlara. Çünkü kuru fasulye gaz yapar ve genç hanımın beyaz porselen gibi olan cildinin rengini değiştirir.
Rengi değiştirir evet. Yani işte şimdi şöyleydi, telakkiler, anlayışlar ne kadar değişiyor. Genç kızların bir, dışarı çıkmasına katiyen müsaade etmezlerdi. Tabii bunun bir edep, terbiye, nezaket ve iffet kısmı var. Bir de güneş ışığı kısmı var. Yani tenine güneş değerse, teni dönerse makbul olmaz. Kızın teninin bembeyaz, kağıt gibi, hatta şeffaf olması makbuldür. Şimdiki telakkinin neredeyse tam tersidir.
Şimdi bronz.
Buğday tenli veya bronz aranıyor. Bronz bir hanım evlenme şansı bulamazdı eskiden.
Köylü gibi köyde mi addediliyor? Yani dışarıda çalışmış gibi mi addediliyor?
Belki de.
Mesela Japonlarda böyle bir düşünce varmış. Şimdi Japon turistler bileklerini hatta kocaman bir eldiven giyiyorlar. Dirseklerine kadar ve eldiven şemsiyeyle dolaşıyorlar ki hani güneş değmesin tenlerine, köylü gibi algılanmasın.
Algılanmasın
diye.
Mümkün. Bu da mümkün. Bir de yani bir anlayış meselesi bu. Anlayış meselesi bu. Yani ille beyaz tenli olacak. Sonra bu anlayış çok değişti. Bir de ikincisi
kalmadı
genç kızların
beyaz
kalmadı, beyaz tendi kalmadı. İkincisi de kızların mümkün mertebe şişman olması makbul olduğu için çok fazla kız hareket ettirilmez. Çok fazla bilhassa şehirlerde kız tabii şiştikçe şişer. Ben bunu şeye benzetiyorum.
Arjantin
daha doğrusu bunu birisi ona benzetti. Şimdi kazları eskiden satmadan önce ceviz yuttururlar. Ceviz tabii sert kabuklu, içinde bir kabuğu daha var. Onun hazmı zor. Hazmeder hayvan, hatta bazen hazmetmeden çıkarır ama o zamanın hayvan şişer, şişer, şişer. Kocaman olur.
Gazdan, yani hazımsızlıktan.
Hazımsızlıktan hazmedemez o cevizleri. O şekilde satarlar.
Burada bir hile hurda var yani.
Burada da yani kızı böyle eve kapatıp da yedirip. Şimdi ziraat tavukları vardır. Ziraat tavuğunu hiç hareket ettirmezler.
Ama bu benzetmeler biraz hoş ağır değil. Oldu.
Ama işte istemezlerdi bunu. Bak yani bunu alaya alanlar bu şekilde söylerdi. Yani bu kızların böyle evde otur aman hareket etme. Yani zayıflarsın manasına geliyor. Zayıflama. Bunu o hilekarlığa benzetip de alaya alanlar var. Şimdi bunların hepsi değişti. Şimdi kızın incesi makbul ve esmeri makbul. Telakkiler de değişiyor. O zamanki telakki böyle. Narin, naif hanım, kırılgan hanım. Yani o zaman böyle yağmurdan korkan hanım makbul. Hanıma benziyor, görülüyor. Çok böyle yiğit manat olsa çok beğenmezler.
Kadın erkek arasındaki ayrımın net olarak ortaya çıkmasını istiyor.
Şimdi zaten daha önce de konuşmuştuk. Eski insanların hayatı fıtrat. Yani yaratılışa çok yakın olması icap ediyor. Kullanılan eşyalar, giysiler, yiyecekler şimdi organik tabir ediliyor. Yani tabiatta da çok bulunan, kimyevi muamele görmemiş, fabrikasyon muamele görmemiş şeyler kullanılıyor. Evlerde öyledir biliyorsunuz, ahşap ve kerpiç. Kıyafetlerde öyledir, pamuklu, yünlü, keten. Yiyeceklerde keza öyledir. En azından birinci el tarladan çıkmış şeydir. Ya siz ekmişsinizdir, ya ekenden almışsınızdır. Araya başkaları girmemiştir. Gübre falan zaten mevzu bahis değil. Sera o zaman enderi nevadirden seracılık. İşte bu hususta da yani kadın ve erkeğin hallerinde de yani kadında erkeksilik, erkekte de kadınsılık tasvip edilmiyordu. Bu gerek kılık kıyafette böyleydi, gerek hareketlerde böyleydi. Yani hareketleri kadınsı olanlara şimdi ona metroseksüel diyorlar. Bir manada öyle diyorlar. Eskiden makbul tutulmuyordu. Kadının da erkek Fatma denilen o biraz böyle güç maço tipli.
Ağaç tepelerinde gezeni.
Eskiden istenmiyordu.
Peki şimdi bir parantez açalım. Mesela öyle profiller var ki kitaplarda anlatılan. İşte İstanbul beyefendisi.
Evet.
Takım elbise giyiyor, evet. Çorapları beyaz, ayakkabıları boyalı, evet. Cilalı, hiçbir damla evet. Çamur yok. İstanbul'da eskiden çok zor bulunan evet. Bir şey bu, rastlanan bir şey. Ve çok yavaş yürüyor, elinde bastonu var. Bu da çok erkeksi bir figür değil ama.
Değil. Zaten şimdi romanlar farklılıkları vurgular. Bu farklılığın çok yaygın olduğu manasına da gelmez. Yani roman insanlar için enteresan olan, egzantrik olan şeyleri tasvir eder. Çok sıradan olsaydı o zaten tasvire muhtaç olmazdı, kimsenin ilgisini çekmezdi.
Romana girmezdi.
İstanbul Efendisi tabiri sonradan Tanzimat romancılığında alafranga İstanbul efendilerini hicvetmek için bu figür kullanılmıştır. İstanbul Efendisi aslında öyle birisi değildir. Elinde bastonu, galoşları, gözlüğü olan birisi değil.
Sürekli bıyığını.
O İstanbul Efendisi'nin karikatürize edilmiş.
Peki halidir. Nedir İstanbul Efendisi? Soracağım evet, size. Kısa tamam. Bir ara verelim lütfen. Hemen sonrasında buradayız. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek.
Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
Kiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu devam ediyor. Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İstanbul Efendisi nasıldır peki?
İki tane İstanbul Efendisi vardır. Birinci İstanbul Efendisi İstanbul Kadısı'na verilen isimdir. İstanbul Efendisi dendi mi eski İstanbulluların ilk anladığı İstanbul Kadısı'dır. Tabii kadılık yönünden ziyade kadı aynı zamanda belediye reisiydi Sultan II. Mahmut'tan evvel. Herkes bir kadıyı tanır. Çünkü kadı her hafta en az bir kere çarşamba günleri başka günlerde pazarı gezer. Çarşıyı gezer, teftiş eder, tartıları kontrol eder, malları kontrol eder.
Bizzat kendisi. Bunu yapacak gezme. Mutlaka şeyler
naipleri var. Vardır. Naipleri var ama her çarşamba sadrazamla beraber gezmek zorundalar.
Sadrazamla.
Çünkü çarşamba divanı vardır. Her çarşamba ve cuma sadrazam divan toplar. Her çarşamba ve cuma. Cuma günü mahkemelerden gelen kararlar tetkik edilir sadrazamın huzurunda. Çarşamba günleri ise İstanbul meseleleri görüşülür. Bu bütün dünyada vardır yani İstanbul'un valisi yoktur malum. İstanbul'un meseleleri dört İstanbul kadısı toplanır. İstanbul, Galata, Beyoğlu ve Üsküdar ve Eyüp kadısı toplanır sadrazamın huzurunda.
Üsküdar, Galata, Eyüp
ve İstanbul, Suriçi. Bilad-ı Erba derler buna, dört beldeler. Bu dört kadı ama büyük baş kadı İstanbul kadısıdır tabii. Huzurda toplanır. İstanbul meseleleri konuşulur efendim. İşte buğday şu kadar kaldı. Buğdayımız çok ama un azaldı. İşte yağ gelecekti, gecikti gibi böyle meseleler konuşulur. İstanbul'la alakalı meseleler müzakere edilir. Toplantı bittikten sonra kol gezerler. Üçü birden çarşıyı tesadüf rastgele bir yeri gezerler. Teftiş ederler ve bu teftişlerde dediğim gibi eksik satan, fazla satan, eksik tartan gibi kimseler anında cezalandırılır.
Anında?
Evet. Çünkü yanlarında çavuşlar vardır. Mesela bakarlar adamı terazide hile var. Hemen çıkartırlar dükkanın önüne. Çavuşlar yatırırlar yere. Ne kadar takdir edilmişse sopayı.
Ha sopa.
Tabii.
Fiziksel
ceza. Evet. Para cezası da vardır. Hı hı. Ama para cezası ayrıca o belediyenin işidir. Sadrazam gezdiği yerde sadrazam para cezası verecektin demez. Şey gibi, vekilaj gibi. O bu ibret tamizidir bunlar. Hı hı. İstanbul Belediye Reisi İstanbul kadısıdır. Onun için İstanbul çarşı pazar esnafı ona İstanbul Efendisi der. Hürmet de eder. Hürmet telkin eden birisidir zaten. Düşünün ulemanın.
Kimler arasından seçilir?
Kadı yani İstanbul'da tayin edilmiş, hı hı, kadı aynı zamanda belediye başkanıdır. O bir rütbedir zaten.
Bir özellikle mesela işte Bursa'dan gelir, Trabzon'dan tabii mümkün, gelir mümkün, gibi mümkün. Bir silsile var mı?
Kadılığa başlar. Küçük yerleri gezer. Belli bir yere geldikten sonra işte rütbesi itibariyle maaşı yüksek olan yerlere tayin edilir ve İstanbul'a kadı olur. İstanbul kadılıklarından kazaskerlikten ise Şeyh Rüstem'le aktarma olur. Onun için İstanbul kadılığı yüksek kadılıklardan bir tane Edirne, Bursa, İstanbul, Filibe bazı kadılıklar, vilayet kadılık Mekke, Medine, Kudüs yüksektir, Kahire. Şimdi bir İstanbul efendisi deyince eski İstanbulluları sorsanız bunu anlarlar. Ama tabii bu kişi güzel giyinen, güzel konuşan, sözü nafiz, ilim sahibi bir insandır. İkinci İstanbul efendisi İstanbul erkeklerinin numune-i imtisali olmuş bir kişidir. Efendi demek çok eski Rumcadan gelme bir tabir. Efendi demektir. Yani sahip manasına. Ya bugün nasıl kölenin efendisi, hı hı, o manaya gelen süzeren hakim.
Efendi lafını kullanmak o zaman çok uygun mu?
Tabii ki. Rumlardan bize gelmiş. Artık Rumcadan bağımsız olmuş.
Yok Türkçe Rumca gibi değil ama hani mesela efendi ve köle ilişkisi artık kalmadı düşünürsen.
Kalmadı ama nezaketen kullanılıyor. Bendeniz diyorsunuz. Bende köle demektir. Bendeniz köleniz demektir. Eski tabir, eski nezakette zaten bir kimse bir başkasına hele hele kendinden yaşça ve mevkice büyük birisine bir arizada, bir teklifte, bir sözde bulunurken mutlaka kendisinden bahsederken bendeniz, hanımından bahsederken refikam cariyeniz mutlaka söyler. Çocuklarından bahsederken işte kerimem kenizeniz, yani köleniz, mahdumun köleniz gibi mutlaka bir nezaket tabiri kullanır. Öyle olmadığı bellidir. Bende-i çakerleridir. Hep böyle başlar mektuplar. Bende-i çakerleri, yani aşağı köle manası. Hmm. Bu bir hürmet ifadesi. Köle olmadığı belli.
Tevazu.
Efendi de aynı bir şekilde. Hatta eskiler efendimsiz konuşmaz. Mesela birine bir şey yazıyor. İşte Ali Efendim Hazretleri veya işte ünvanı varsa Sultan Efendim Hazretleri, padişahın kızlarına, hanımlarına böyle bahsedilir. Şehzadem Efendim Hazretleri. Yani efendisiz konuşmak zaten, zaten bir adamı överken efendisiz konuşmaz derler. Şimdi bu İstanbul Efendisi İstanbulluların gözünde numune-i imtisal olmuş bir şahıstır. Kimdir bu? İstanbul Efendisi'nin ille kalem katibi olması gerekmez. O romanlarda karikatürize edildiği gibi. İstanbul Efendisi bir esnaf da olabilir. İstanbul Efendisi ulemadan birisi de olabilir. Ama İstanbul Efendisi'nin hepsinde müşterek bir hususiyeti vardır. O da entelektüel olmasıdır. Okur yazar, şiir söyler. Dinden, tarihten, edebiyattan, ahvali siyasiyeden haberdardır. İnsanlar fikir danışmak için ona gelirler. Verdiği müşavere, istişari beyanlar hep oturaklı, aklı başındadır. Yürümesi, konuşması böyledir. Bir meclise girdiği zaman herkes onu arar. Aynı zamanda neşelidir, nüktedandır. Güzel giyinir. Kılık kıyafetine dikkat eder. Hiçbir zaman salaş giyinmez. Oturması, kalkması, yemesi, içmesi hep efendicedir. Hatta bununla alakalı bir kıssa anlatırlar. Sultan II. Mahmut zamanında bir Halet Efendi vardı. Bu Halet Efendi nişancıdır. Yani yüksek bir rütbedir. Fakat Halet Efendi Yeniçeri Ocağı'yla arası çok iyi olduğu için Yeniçeri Ocağı da malum çok büyük badireler yaşatmış Osmanlı Devleti'nin Sultan III. Sebep tahtı indir falan. Sultan II. Mahmut onlardan çekiniyor. Onun için Halet Efendi de ilk zamanlar iyi münasebetler kurmaya dikkat etmiş. Sözünden pek çıkmamaya dikkat etmiş. Ama bir puntuna getirip Halet Efendi sürgüne göndermiş. Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmış. Şimdi bu Halet Efendi bir Osman Bey'den, Osman Efendi'den bahsediliyor. Bu Osman Efendi kendine hasım edinmiş. Ve elinden gelen bütün kötülükleri buna yapmış. Makamından etmiş, yalısına el koydurmuş, aşağı bir rütbe verdirmiş, maaşını tenkis ettirmiş, oğlunu oraya sürdürmüş, damadını buraya sürdürmüş. Fakat yine Osman Efendi, tabii rütbe itibariyle geliyor gidiyor, ona çok şey gösterirmiş. Yani hüsnü kabul. Demişler ki efendim siz bu adama, yani niyetiniz malum. Ama niye böyle? Ah demiş, hiç sormayın. Ben ona yapmadığım kötülük kalmadı demiş. Tabii o kendince bir sebebe dayanarak yapıyor. Ama onda bir efendilik var ki onu almaya hiç muvaffak olamam. İstanbul efendisidir.
Farkında.
kendinden aşağılarla ona göre konuşur, üsttekilerle ona göre konuşur, emsalleyle ona göre konuşur, affedicidir, suçları bağışlayıcıdır, örtücüdür, bir şeyleri mesele yapmaz. İstanbul Efendisi hep kitaplarda bunlardan bu şekilde bahsedilir. Hı hı. Ama dediğim gibi güzel yemek yer, sofrası güzeldir, misafirler gittiği zaman memnun ayrılırlar. Yani İstanbul Efendisi buna söyleniyor. Ama zaman içinde, kıyafet inkılabı olmuş, cemiyet inkılabı olmuş, değişmiş her şey. Artık o eski efendilerden kalmamış.
Hı hı.
Kalmayınca onlara özenen, böyle kırık kıyafetiyle çıt kırıldım davranan, böyle edibane konuşmaya çalışan insanlar İstanbul Efendisi makamına kaim olmuş. Levkâne vâdiyyü hâliyyen sâlebu yekûnü vâliyyen. Vâdi boş olursa dere, tilki oranın valisi olur. Kurt yok, aslan yok, tilkiye kalır gibi. Tilki de gene bir şey ama yani, aslan değil.
Biraz taklit var orada yani. Biraz evet. Ruhunu bilemeden evet. Taklit etmek.
Filmlerde, romanlarda geçen eli bastonlu, yakası gravat iğneli, fesini hafif öne şey yapan, bıyık buranlar İstanbul Efendisi değil, İstanbul Efendisi'nin taklididir.
Şimdi
hele onların daha da karikatürize edilmiş halleri vardır. İşte Hüseyin Rahmi'nin Şık romanında veya Efruz Bey, Recaizade Mahmud Ekrem, Araba Sayıdası'ndaki Efruz Bey gibi yarım yamalak bunlar gene bir derecedir. Yarım yamalak Fransızcalarıyla rezil olan, kepaze olan, herkese alay konusu olan tipleri de vardır.
Halbuki bunu fark etmeyen.
Fark etmeyen, hı-hı, evet.
Şimdi İstanbul ve ağaç deyince, özellikle İstanbul dışına doğru çıkmaya başladıkça ve kuzeyine gidilmeye başladıkça daha sık dokulu bir ormandan bahsediyoruz ki onun izleri bugüne kadar hala gelmiş, korunuyor. Tabii su kaynaklarını çekmesi açısından ve yakacak olarak ağacın kullanılıyor olması açısından ağaç çok değerli.
Evet. İstanbul'un
yapı malzemesi aynı zamanda.
İstanbul'un hayatiyetini teşkil eden şeylerden bir tanesi de ağaçtır. İstanbul bu konuda çok zengin. Bir kere İstanbul'un kuzeyi, gerek Anadolu yakası, gerek Rumeli yakası uzun mesafece devam eden ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar dediğiniz gibi hem İstanbul'u sular. Çünkü bütün İstanbul'un su kaynakları bu ormanlardan geliyor.
O güzel sular,
güzel sular hep orman. Evet, gerek Beykoz'da, şey. gerek Sarıyer'de, gerek Kemer'de hep güzel sular buradan çıkar ki eski İstanbullular iki şeye çok kıymet verirlerdi. Yemeğin yağına, bir de içilecek suya. Bu ikisi çok mühimdir. Buna verilen paraya acınmaz derlerdi. Yağ ve suya acınmaz. Bu çok mühim çünkü. Ben yani çok yaşlı olduğu halde çok büyük meşakkatlerle alıştığı suyu getirten, ona çok para harcayan eski İstanbul'ları gördüm.
Bidonlarla,
Kemerburgaz'dan, Yüzbaşı'nın Çeşmesi de oralardan su getirten insanlar biliyorum. Bu bir alışkanlıktır ama aynı zamanda da damak zevkine verilen ehemmiyettir, gelenektir. Şimdi bu ormanlar çok sık. Bu ormanlar hem İstanbul'u su bakımından besliyor hem de İstanbul'un bütün mimarisi bu ormanlardan temin edilen ağaçlardan karşılanıyor. Onun için İstanbul'un mimarisi esas itibariyle ağaçtır. Tabi bunun tek sebebi bu değil. Zelzele bölgesi olması itibariyle taşa karşı ağaç teşkil edilmiş ama işin bir başka sebebi vardır ki İstanbul'a çok yakın taş ocakları azdır. Var, az, orman daha fazla ve ormanın kesilmesi, taşınması, işlenmesi taşa göre çok daha kolay, hı-hı, ve ucuz. Sadece buralar değil, Kastamonu'ya kadar olan o ormanların hepsi, bu tarafta Sırancı ormanları, bu tarafta İsfendiyar dağlarına kadar ormanlar, hepsi İstanbul'u beslemektedir. İnebolu'dan, sahil boyunca Amasra'dan tekneler İstanbul'a kereste taşımaktadır.
Peki
çünkü orası için fazla.
Özürce herkes kesebiliyor mu? Mesela
hayır.
Sultan Mehmet Han'ın o sözüne,
hayır efendim,
biraz detay.
Hayır efendim. Ediyor. Ormanlar belki şimdiki gibi değil. Şimdi çok daha sıkı kontrol altında ama Osmanlılar zamanında da ormanlar hususi mülkiyetin konusu olabiliyor. Fakat bu çok sınırlıdır. Kendisi hususi mülkiyetin konusu olsa bile ağaç kesmeye tahtitat getirmiş. Orman korucuları vardır. Yaş ağacı kesemezsiniz. Kuru ağaç kesmeniz icap eder. Orman korucularından izin alınması icap eder. Aynı şimdikine benziyor ama biraz daha rahattır. Çünkü o zaman insanlarda şimdiki gibi orman tahrip etme şeysi yoktur. Bir de insanların ihtiyaçları zaten mahsur. Tabii yani tamamını ne yapacak? Ormanı tahrip sadece tarla açma maksadına matuftur. Yani orman yakacakla veya kullanmakla bitmez. Ama insanlar onu tarla açmak için yakarlar. İstanbul'da böyle bir şey mevzubahis değil. İstanbul'daki ormanların yerleri zaten tarlaya çok müsait değildir. Hı hı. O yüzden İstanbul'da yangınlar çok olmuştur ama tarla açma sebebiyle değil.
Peki
İskan için açılmıştır. Yani İstanbul'da sonradan kurulan Beyoğlu tarafındaki mahallelerin tamamının bulundukları yer, şimdi ormanlık dersek gözünüzün önüne o büyük ormanlar değil. Koruluk, makilik bunlar açılmıştır. Oraya şey kurulabilmek için.
Beyoğlu.
Beyoğlu tabii. Hı-hı. Şehir kurulabilmek
yani
için açılmıştır.
Yani bakıldığı zaman Pera'ya doğru yeşillik mi tabii görünürdü?
Yani şimdi gözümün önüne getiremiyorum eski gravürleri ama oralar yeşillikti. Beyoğlu, Fındıklı'nın
Taksim,
arkası.
Taksim'den bir gravür hatırlıyorum ben. Taksim'den Halic'e doğru bakıyor. Bulundukları yer itibariyle de son derece, hani bina yok, çok büyük ağaçlar yok ama seyrek
çok
de olsa...
Çok büyük ağaç dediğim gibi olmaz. Zaten bir tepe orası. Yani çok büyük ağaç olması beklenmez. Ama mesela Nişantaşı'nda falan oralar yapılırken, kurulurken Beşiktaş'ın arkalarında yeşillikler vardı. Ben bunları orman diyemem.
Peki ağaçları mesela yani, değil mi?
Meyve ağaçları çoktu. Hı-hı. Yabani meyveler. Sonra oranın köylüleri tarafından aşılanıp yerli hale getirildi. Bunlar hem İstanbul'un meyve ihtiyacını karşılıyor. Değil mi? Oradaki köylüler fakir köylülerdir. Çünkü Boğaz köylüleri balıkçı.
Şimdiki Levent, Etiler... Oralar
evet, yabani meyvelerin çok bulunduğu, aşılanmış meyve bulunduğu yerler, Sarıyer'e kadar öyle. Yani bunlara bir Belgrad Ormanı gibi diyemeyiz. Ama yeşilliktir.
Son bir soru. İstanbul ve ağaç deyince tabii hani bir mesela, ağaç yetiştirilecekse hiç değilse çiçekli olsun denmiş değil
şimdi
mi?
Şimdi şöyle, İstanbul'da bahçelerde, evlerde bir veya iki tane ağaç dikilir. Karşıda biraz daha imkanı olanlar, küçük bahçeli olanlar birkaç ağaç belki dikerler. Burada Evelemir'de ağacın küçük ve çiçekli olmasına dikkat edilmiş. Küçük ağaç olsun, çok büyük olmasın, tutmasın her yeri. Evimizi kapatmasın. Şeyimiz, manzarayı kapatmasın. Kapançı olmasın. Hem de çiçekli olsun, göz zevkimizi okşasın. İkinci telakki de ağacın mümkün mertebe meyveli olması istenir. Bunun için mesela iğde ağacı çok dikilir İstanbul'da.
Şimdi ön bahçe ağacı ile arka bahçe ağacı farklı
fark eder,
galiba.
Fark eder. Trabzon hurması çok dikilir.
O çok enteresan gelmiştir bana.
Evet. Ben bütün İstanbullularda dinledim. Bahçemizde Trabzon hurması var. Bahçemizde. Hatta bazısı bilmiyor onun meyvesi. Çünkü olduğu zaman yenecek gibi değildir. Daha sonra yenir. Olduğu zaman koparırsanız yiyemezsiniz. Acıdır. Onlar da yabani olduğunu düşünürler. Çocuklar top oynarlardı ondan. Ama sonra keşfediliyor ki o biraz durdukça lezzetli oluyor, yenmiştir. Yani bu gibi meyve ağaçları az, yani bir İstanbul'da çok fazla bir kayısıymış, şuymuş, bunu hiç beklemeyin. Dut ağaçları vardır. Pek İstanbullular tercih etmez onu çünkü sinek yapar.
Dökülür.
Dökülür, kir yapar. Pek istenmez. Hatta ben eski İstanbullulardan dutu aşılamadıklarını veya dutu kaldırmak istediklerini duyardım. Dut vardı orada, istemedik, kaldırttık, yani pislik yapıyor. Bir de mahallenin çocuğundan baş edemez. Ha bir de işin o yönü vardır. Şimdi ağaç dediğiniz zaman küçücük bir yerde olmuyor, bir etrafı var. Bu etrafında komşular mutazarrır oluyorlar. Komşu mutazarrı olmasa bunu mahallenin çocukları dadanıyor. Şimdi mahallenin çocukları dadandığı zaman sizin harimi ismettiğiniz eski tabirle çocuklar bahçe duvarlarından geziyorlar, dalı kırıyorlar falan. Bu da eski İstanbulluları bizar eden bir şey.
Huzursuzluk sebebi. Evet.
Onun için böyle bir şey diktiğiniz zaman meyve ağacı, çocukların sizi taciz etmesine katlanacaksınız. Onun için çiçekli ağaç dikmek.
Erguvan çok
ağacı çok dikilir. Ondan Japon gülü gibi ağaçlar vardır. Ben isimleri bilemiyorum onların, ama böyle katmerli gül şeysi verir. Nar ağacı çok dikilir. Narın uzun zaman çünkü çiçeği devam eder.
Narın ağaçtaki görüntüsü de
çok güzel. Güzeldir, evet.
Dolayısıyla ağaçsız bir İstanbul düşünemiyoruz.
Hayır,
zannettiğimiz
padişahlar
gibi...
tedbir almışlar. Yani yaş ağaç kesilmesine engel olmak için. Çünkü yaş ağaç kesildi ama bu bir ileri görüşlülüktür. Orman yürümez. Ama şurası da bir gerçektir ki biz hoyrat bir milletiz. Milli ve manevi servetimizin çok fazla kıymetini bilmiyoruz. Bu ormanlar hakkında ben bazı şeyler işitmiştim. Kadıncağız süt pişirmiş meşe odunuyla. Süt piştikten sonra şeyi söndürmüş, odunu. Niye söndürdün? Yazsın gitsin demişler. Olur mu demiş. Baba diyor her taraf orman. Olsun demiş. Bir gün gelir bu ormanlar tükenir de bu insanlar tükenmez. İleri görüşlü bir kadınmış. Evet. Onu ben işittim. Yani bu bir anlayış meselesidir. İşte böyle söndürülmeyen ağaçlarla eskiden getirirlerdi koca bir ağaç, meşe. Evlerin bacasından aşağı sarkıtırlardı. Ocağın altından yakarlardı. O sabaha kadar yanar biter. Ertesi günü bir tane daha. Ertesi günü bir tane daha. Yani böyle ormanlar açıldı gitti. İçinde yatır matır varsa kaldı. Aman dokunmayalım, yatır bizi çarpar dediler.
Bir de tabii şey. Bir şimdi askeri alanlar, evet. Yeşil az çok. Özel mülkiye ait.
Özel mülkiyeti olan ormanların çoğu gitti. Kendileri götürdüler. Ormanları...
Siti oldu onlar. Dışarıdan bakıyorsunuz ağaç gibi görünüyor.
Önce bakımsızlıktan ağaçlar kurudu. Ondan sonra oralar arsaya dönüştürüldü, parsellendi ve satıldı. Tek tük ağaçları şimdi dediğiniz gibi siteleri süslüyor. Geri kalan site oldu.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Için.
Tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Yarın yeniden buluşmak üzere. Thank you.
İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden, sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlardan, bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan, küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar, bir şey düşüyor elinden yere, bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde, alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum, dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum, beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.
Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi İpek Yolu'nu sundu.